Millet yutmuyor. Büyük şehirlerimizden birinin parkında her sene kurulan bir panayırda çeşit çeşit eğlence yerlerinin arasında geziyordum. Koskocaman dönme dolaplar, atlı karıncalar, esrarlı mağaralar, motosikletle dolaşılan ölüm silindirleri, bira, şarap büfeleri, nişan atma yerleri, türlü türlü piyangolar, vücutsuz başlar, 50 santimlik cüceler, görülmemiş varyeteler, altı ayaklı danalar, burnuna kadar bütün vücudu kıllı yaratılış cilveleri, güldüren aynalar insanı önlerinde durmaya, içeri girmeye zorluyordu. Her salaşın önünde, kah iskemle üstünde, kah kerevete çıkarak bağıran, sırmalı fistanlı, Kafkas elbiseli, sarıklı, silindir şapkalı, kalpaklı, fesli, kadınlar, erkekler, çocuklar cırlak sesleriyle sanki yolu kapıyordu. Meşin bir topu vurarak pazı kuvveti denenen bir yerde durmuş, gerile gerile yumruk savuran, sonra sırıtarak ibrenin kaça kadar çıktığına bakan delikanlıları seyrediyordum. Arkamdan doğru kalın, çatlak, hatta biraz da bıkkın bir sesin durmadan homurdandığını fark ettim. Hadi bayanlar baylar, görülmemiş numaralar burada. Bu panayırın en büyük hünerleri içeride. Milli oyunlar, modern danslar, ağlatıcı dramlar, güldürücü komediler. İspiritizma, manyetizma, illüzyonizma numaraları. Dünyanın en büyük kadın ve erkek artistleri içeride. Görmeden geçmeyin. Başımı çevirip bakınca birkaç akşam evvel uğradığım külüstür bir salaş tiyatrosunun önünde olduğumu fark ettim. İçeriden yorgun bir davulla cızırtılı bir klarnetin birbirine uymayan gürültüsü geliyordu. Salaşın önündeki kocaman bir levhada lüzumundan fazla acemice çizilip boyanmış yarı çıplak bir kadın resmi tek ayağının baş parmağı üstünde güya dans ediyordu. Geçen gün gittiğim için içerideki harika numaraların ne olduğunu biliyordum. Öksürüklü, sıska bir kız, parçalanmış mantar ayakkabılarını tozlu tahtalara vurup boyalı saçlarını uçurarak aklınca lakonga yapıyor, arkasından 40 yaşlarında altın dişli bir orospu eskisi Sepetçioğlu oyununu kepaze ediyor, daha sonra da şivesi bozuk, ayağı yemenili, pantolonu dizlerinden ve kıçından yamalı geveze bir adam, siyah bir gözlük takarak hokkabazlık numaraları diye ucuz eğlence kitaplarına geçmiş iplik yutma, yumurta saklama hünerleri gösteriyordu. Kırılacakmış gibi sallanıp gıcırdayan tahta iskemlelerin üzerinde bu zavallı marifetleri gördükten sonra insan verdiği paraya bile acıyamayarak dışarı çıkıyor, bir daha buranın önünden geçerken yüzünü isteksiz bir gülüşle buruşturuyordu. Gişede oturup bir türlü gelmeyen müşterileri bekleyen patron başını dışarı uzattı, bir an sesini keser gibi olan çığırtkana "Bağırsana be!" diye ihtar etti. Öteki gişedekine yandan bir göz attı. "Millet artık yutmuyor!" dedi. Fakat sonra avazı çıktığı kadar haykırarak "Hadi baylar bayanlar, böylesini başka yerde göremezsiniz. Panayır'ın tek incisi, görülmemiş harikalar meşeri." Sonra yarı kendisine, yarı gişedekine hitap eder gibi yavaş bir sesle devam etti. Sahiden böylesini başka yerde göremezler. Bir giren bir daha kapıya bile sokulmuyor. Çıkarken bizi sopayla dövmediklerine şükür. Tekrar yüksek sesle, estetik danslar, ilmin sırrına eremediği en son keşif hokkabazlıklar, eşine rastlanmayan şark oyunları, Türk sazının bayıltıcı nameleriyle süslenen, ses kraliçelerinin okuduğu şarkılarla bezenen, firavunlar diyarı, ehramlar ülkesi, harikalar dünyasından şarka koşan sonsuz aşkların yakıcı güneşinin cehenneme çevirdiği, heyecandan azamet, sevgiden ızdırap, inkisardan azap toplayan büyük memleket dram komedisi. Buyurun bir bakın, beğenmeyenin parası geri verilecek. Yoldan geçenler bu gürültüye sırıtarak bakıyorlar ama hiç duraklamadan yürüyüp gidiyorlardı. Bütün gayretinin gırtlağını yırtarcasına bağırmalarının, geçenlerin yakasına sarılacakmış gibi ellerini uzatmalarının bir fayda vermediğini gören çığırtkan, bitkin bir halde gişedeki patrona dönerek "Yutmuyorlar usta, yutmuyorlar!" diye homurdandı. Pılıyı pırtıyı toplayıp dükkanı kapatmaktan başka çare yok. Öteki bir an gözlerini dikip düşündü. Sonra, ''Ulan o zaman ne halt ederiz? Topumuz sürünürüz be. Bir ümidimiz bu panayırdaydı. Ne diye başka yerlere gidiyorlar da bize gelmiyorlar?'' ''Sen bağır!'' dedi. ''Başka yerlerde görülecek şey var da ondan usta. Millet avanak değil.'' ''Kuzlardan birini dışarı çağır da kendini göstersin bari.'' ''Aman usta, bu modası geçmiş mallarla adam kandıramayız. O kaknemleri bir gören bir kurşun atımı uzağa kaçar. İçeride ne olduğunu bilmeden giren olursa ne nimet.'' Davulla klarnet birdenbire gırtlaklarına basılmış gibi seslerini yükselttiler. Müthiş bir gürültü kapıdaki basma perdenin arkasından sanki etraftaki satıcıların, salaşçıların bağırışlarını boğmak ister gibi son ve ümitsiz bir gayretle sokağa yayıldı. Kapıdaki çığırtkansa ne söylerse söylesin, ne yalan atarsa atsın, ne kadar çırpınırsa çırpınsın bir faydası olmayacağını, bu oyunu bir kere gafletle seyredenlerin bir daha aynı tuzağa düşmeyeceğini, bütün panayır halkının bu hileyi öğrenmesine yetecek kadar zaman geçtiği için artık hiçbir ümit kalmadığını bildiği halde nankör işine devam ediyor, bir kere başlanmış olan bu çıkmaz oyunu binde bir ümitle de olsa devam ettirmenin yarıda kesip karanlık bir boşluğa doğru yürümekten daha ehven olduğunu düşünerek dermansız, boğuk sesine yeni bir hız vermeye çalışıyor. Başka yerlerin reklamına aldanmayın. Sanatın, ilmin, hünerin göklere çıktığı yer burası. Baylar, bayanlar, teşrif buyurun, diye sağına soluna yalvarıyordu. 1945. Bahtiyar Köpek. Niçin hep acı şeyler yazayım? Dostlar, yufka yürekli dostlar, bundan hoşlanmıyorlar. Hep kötü, sakat şeyleri mi göreceksin diyorlar. Hep açlardan, çıplaklardan, dertlilerden mi bahsedeceksin? Geceleri gazete satıp izmarit toplayan serseri çocuklardan, bir karış toprak, bir bakraç su için birbirlerini öldürenlerden, cezaevlerinde ruhları kemirile kemirile eriyip gidenlerden, doktor bulamayanlardan, hakkını alamayanlardan başka yazacak şeyler, iyi, güzel şeyler kalmadı mı? Niçin yazılarındaki bütün insanların benzi soluk, yüreği kederli? Bu memlekette yüzü gülen, bahtiyar insan yok mu? Hiç olmaz olur mu? Arayıp bulup görmek lazım. Bunun için de kenarı köşeyi araştırmak istemez. Her şey apaçık ortada, göz önünde. Sade güler yüzlü bahtiyar insanlar değil, bahtiyar köpekler bile var. Ben de karar verdim. Bu sefer açlıktan, ızdıraptan, nefretten değil, rahattan, tokluktan, sevgiden bahsedeceğim. Oturduğum semtin sokakları geniş ve asfalt. Her biri bir fakir çocuğun liseyi bitirinceye kadar okumasına yetecek masraflarla yetiştirilen bodur çamlar, caddeye gölge vermese bile güzellik veriyor. Sabahları yaya kaldırımında şık giyinmiş genç anneler, renk renk çocuk arabalarında al yanaklı, gürbüz, iyi beslenmekten yüzlerine bön bir rahatlık ifadesi gelmiş çocukları gezdirirler. Çeşitli oyuncaklarını ipekli örtülerinin üstüne seren, bir eliyle çıngırağını sallarken ötekiyle uzun bir düdüğü ağzına götüren bebeklerin yanında, bukleli saçlarını savura savura annelerine bir şeyler anlatan biraz daha büyüyecek çocuklar yürür. Ara sıra genç annelerin birkaçı yan yana gelir, tatlı tatlı konuşur ve çocuklara bakalak olmak işini 4-5 adım gerilerden gelen temiz kıyafetli beslemeye bırakırlar. Yolun kenarındaki küçük parkın kum bahçesinde mini miniler kovaları, kürekleriyle saraylar, nehirler halk eder, sonra bir yumrukta yıkarlar. Bir kenardaki kanepede beyaz başlıklı bir mürebbiye yabancı dille bir kitap okur. Başörtülü bir hanım ağlayan torununu avutur, başka bir kanepede 3-4 şirin anne yün örüp ahbap çekiştirir. Her şey aydınlık, her şey rahattır. Yalnız hepsinin yüzünde garip bir can sıkıntısı ifadesi vardır. Elle tutulamayacak kadar ince, asla yırtılmayacak kadar sağlam bir ağ halinde onları saran bu can sıkıntısı, Biraz dikkat edince kahkahalarda boş bir çınlama, gözlerde soğuk bir alakasızlık halinde kendini gösterir. Söyleyen de dinleyen de o anda başka bir şey düşünüyor gibidir. Halbuki hiçbir şey düşünmezler. Ama bundan şikayetçi değildirler. Hatta canları sıkıldığının bile farkında değildirler. Boş da olsa gülerler ve hallerinden memnun olmasalar da hayatlarında bir değişiklik istemezler. Yakası kapalı kahverengi çuha elbisesinden bir odacı, bir kavas yahut kibar bir evde uşak olduğu anlaşılan genç, iri yarı yakışıklı bir adam bu caddede her sabah küçük bir köpek gezdirir. Açık kahverengi tüyleriyle uzun kulakları yerlere kadar sarkan ve yüksekliği bir karıştan fazla olmayan köpek, meşin tasmasına bağlı yine meşinden örme bir yuların arkasından tıpış tıpış gider. Adam yürüyüşünü köpeğinkine uydurmuştur. O biraz duraklayacak olsa kendisi de bekler. Köpeğin keyfi yerine gelip tekrar yürümeye başlayınca o da yürür. Serin havalarda köpeğin üzerinde kenarları lacivert şeritli kahverengi çuhadan güzel bir hırka vardır. Hayvanın dört bacağından geçip karnında düğmelenen ve sırtında kalıp gibi yapışmasına bakınca usta bir terzi elinden çıktığı anlaşılan bu hırka pırıl pırıl fırçalanmıştır. Köpeğin tüyleri de güneşte tertemiz parlar. Hayvan, masum bir ihtiyacını gidermek için yolun kenarındaki ağaçlardan birinin dibine sokulunca, 10 dönüm tarlayı bir günde yorulmadan çapalayacak kadar kuvvetli görünen uşak, yahut odacı, yahut kavas, efendisinin köpeği işini bitirinceye kadar hürmetle bekler. Sonra yine ağır ağır yollarına giderler. Bu hırkalı köpek, yoldan geçen başka köpeklerin hırlamasına cevap vermez. Hatta sahibi tarafından tasması çözülmüş irice bir köpek dövüşmek için bağıra bağıra yanına sokulsa, üstüne atılmaya kalksa bile o aldırmadan yoluna gider. Onun yerine uşak işe karışır. Bağırır, tekme savurur. Saldıran köpekler birkaç tane olursa, efendisinin köpeğini kucağına alır, hırkasında, tüylerinde tozlanmış, kirlenmiş yerleri siler. Bu sırada gözlerinde hiç saklayamadığı bir korku vardır. Köpek her tehlikeden uzak olduğuna emin, aşağıya doğru bakar, yalanır, uzun tüylü kuyruğunu oynatırken, uşak, acaba hayvana bir şey oldu mu diye telaş içinde onun her tarafını yoklar. Köpeği gezdiren bu adamı bir gün kasapta gördüm. Sıra sıra asılmış kuzuların içine bakıyordu. Nihayet bir ciğer takımı beğendi. "Şunu tart," dedi. Parayı sayarken kasapla ahbaplığa başladı. "Ne diye kuzunun karaciğerini ayrı satmazsınız, aklım ermez. Bizim köpek akciğer, yürek filan yemiyor. Karaciğeri de güzelce pişiririz de ondan sonra önüne koruz. İçine bir lokma akciğer katsak ağzını sürmez, olduğu gibi bırakır. Midesine dokunuyormuş. Geçen de muayeneye gelen baytar söyledi." "Hadi gidelim de bana rakı ısmarla," demiş. Öteki, "Yemiyor. Karaciğeri de güzelce pişiririz de ondan sonra önüne koruz. İçine bir lokma akciğer katsak ağzını sürmez, olduğu gibi bırakır. Midesine dokunuyormuş. Geçen de muayeneye gelen baytar söyledi." "Hayvan ama aklı eriyor. Köftesine biraz sığır eti karışsa onu bile anlıyor. Allah'ın işine akıl ermez ki." Sonra bütün takımı sarmak üzere olan çırağa döndü. "Duymadın mı be? Hepsini sarma. Karaciğeri ayır ver. Öbürlerini at bir kenara." Paketini alıp çıktı. Başka bir gün bu uşağı geniş çiçekli bir bahçenin kapısı önünde kucağında sıcak yumuşak bir battaniye tutarken gördüm. Kocaman bir otomobile binmek üzereydi. Kucağındaki şeyin kımıldadığını, İçinden sesler geldiğini fark edince dayanamadım, sokulup sordum. "Ne o? Köpeğe bir şey mi oldu?" Uşak beni şöyle bir süzdü. "Yok, elhamdülillah bir şeysi yok. Bugün 3-5 kere öksürdü. Baharları hep olur ama hanım telaş etti. Hayvan hastanesine götürüp bir baktıracağım," dedi. Sonra hayvanı bir yere çarptırmamak için dikkat ederek otomobile bindi. Koskocaman araba hızla uzaklaştı. Geçen gün bu uşağı aynı geniş bahçeye girerken gördüm. Bu sefer ince burunlu, beyaz tüylü bir köpeğin ipini tutmuştu. Yanında kıyafeti kendine benzeyen başka biri daha vardı. Yine merak ettim. "Ne oldu? Köpeği değiştirdiniz mi?" diye sordum. Adam beni süzdü. Geçenlerde köpeğin hastalığını soran meraklı olduğumu hatırlamadı ama cevapsız bırakmadı. "Hiç değiştirilir mi?" dedi. "İçeride, kulübesinde. Bak, sesi geliyor." Büyük köşkün biraz ötesinde, bahçıvan odası büyüklüğünde, filizi boyalı şık bir kulübeden sahiden kesik kesik havlamalar geliyordu. "Nasıl oldu?" dedim. "Sizin köpek havlamazdı." "Eh, şimdi kızgınlık zamanı, dişi istiyor," diye cevap verdi. Sonra yanındakinin yüzüne bakıp gülümsedi. "Nefis bu. İsteyince hayvan da olsa kendine hükmedemiyor." İyice huysuzlandı. Hanımefendi hemen otomobili baytara koşturdu. "Ama dedim ya, derdi buymuş. Hani bizimkine layığını bulmak da kolay olmadı. Hanımefendi soysuz köpekle istemem, huyu bozulur," dedi. "Bütün köşkleri dolaştım. Ona göresini buluncaya kadar canım çıktı." İpini elinde tuttuğu uzun beyaz tüylü ince burunlu köpeği yanına çekerek devam etti. "Ama bak, kendisine layık, soylu bir hayvan. Duruşu bile kibar. Bizim beyefendi, arkadaşın beyefendisiyle konuştular, münasip gördüler. Bir ben oraya götüreceğim, bir o bize getirecek." Parmaklıklı bahçe kapısını dirseğiyle itti, arkadaşına, "Gel bakalım, birbirlerinden haz edecekler mi?" dedi. Nazlı bir gelin gibi süzüle süzüle yürüyen saçaklı beyaz köpekle beraber içeri girdiler. "Ah, ben hayvanları çok severim. Bütün canlı mahlukları, hayatı, güzelliği, saadeti severim. Bahtiyar bir köpek bile benim içimi sevinçle dolduruyor. Ben karanlık şeylerden bahsetmek için dünyaya gelmemişim. İçim tatlı, sıcak, neşeli şeyler anlatmak isteğiyle yanıyor. Hele cümle alem bu köpeğin onda biri kadar rahata kavuşsun, bakın ben bir daha acı şeylerden söz açar mıyım?" 1946. Çilli. Sıcak ve boğucu bir gündü. Kanter içinde gece yarılarına kadar boş laf dinlediğim bir ahbabın evinden çıkmış, ağır ağır kordonda yürüyordum. İzmir'in gündüzlerinden beter olan bu yapışkan ıslak gecelerinde deniz serinlik değil, sadece buğu halinde etrafa yayılan bir yosun ve pislik kokusu verir. Yol tenhaydı. Birbirinin içine girmiş gibi karma karışık, sahile yaslanan irili ufaklı yelken gemilerinin direkleri kuru ağaç dalları gibi hafif hafif kımıldıyor, teknelerin içinden ara sıra Giritli kayıkçıların Rumca konuşmaları duyuluyordu. Biraz daha ileride, vapur iskelesinin yakınlarında tek tük hamallarla arabacıları yerlerinde uyuyan bir iki fayton vardı. Bunların ötesinde bir binanın ikinci kat pencerelerinden sokağın kaldırımlarına parlak ışıklar ve kötü bir dans müziği dökülüyordu. Bu rıhtımda 4-5 tanesi sıra sıra dizilmiş olan barlardan birinin önündeyiz. Belki bu saate kadar kaldığım evdeki ipe sapa gelmez gevezeliklerin uyuşturucu tesirinden kurtulmak, bir şeyler kirli veya temiz ama herhalde hareketli bir şeyler görmek için, fakat kendi kendime "bu sıcakta soğuk bir şey içeyim" bahanesini ileri sürerek bu gemici barının dar taş merdiveninden yukarı çıkmaya başladım. Bütün masalar dolu değildi. Ama 4-5 yerde öbek öbek kalabalık gruplar vardı. Cazın bulunduğu yere yakın bir masada 5-6 tane, tuvaletleri de yüzlerinin yorgun ifadesi kadar pörsümüş kız oturuyordu. Müşteriler birbirlerine hiç uymayan çeşittendi. Direklerin arkasında loş bir köşeye çekilmiş olan birkaç genç, herhalde ellerine nasılsa biraz para geçmiş birkaç bekar memur, iki kişiye bir bira içip dans başlayınca kadınların bulunduğu masaya doğru koşmakla bu gece müthiş hovardalık ettiklerini sanıyorlardı. Daha ortalama bir masada 4-5 Marmarisli gemici, süngercilikten kazandıkları parayla aldıkları motorun son seferinde ellerine geçeni biri Rum, biri Türk, iki şişman kadına, Üst üste bol ısmarlayarak tüketmeye uğraşıyorlardı. Yukarı kat localarından birinde kır saçlı eski bir hovarda bar sahibiyle ahbaplığına dayanarak üç kadını birden etrafına oturtmuş, az masrafla son çağlarının esaslı bir zevk gecesini yaratmaya uğraşıyordu. Smokininin kolları yıpranmış, kirli gömlekli ve kirli tırnaklı bir garson masama yaslanarak ne istediğimi sordu. Bir bira söyledim ve bu sırada başlamış olan dansı seyre koyuldum. Okumuş yazmış olanla kara cahili, kibar terbiye görmüş olanla ömrünü ekmek parası ardında ve denizde harcarken terbiyeye vakti kalmamış olanı, iyi ile kötüyü aynı hale, aynı tek biçime sokan sarhoşluğun o ilerlemiş haddi, bütün erkeklerin suratında yılışık, şehvetli ama tamamen ruhsuz bir maske halinde sırıtıyordu. Sarhoş olsun olmasın, bütün kadınların yüzlerinde, hareketlerinde ise "Aman ya Rabbi, ne zaman bitecek?" diyen bir ifade vardı. Ve bununla bu geceyi değil, bu hayatlarını da değil, her şeyi ama her şeyi kastettikleri besbelliydi. Bu akşam mümkün olduğu kadar çok para bıraktırmak vazifesini üstüne aldığı erkeğin yüzüne meslek icabı, fakat lüzumsuz bir gülüşle bakan kadın, adamın biraz fazlaca sarılması yahut sakalları fırlamış terli suratını yanağına yapıştırmak istemesi üzerine derhal kuyruğu çekilmiş bir kedi halini alıyor, herifi iki eliyle birden itiyor, sonra fazla kızdırıp müşteri kaybetmemek için de hemen sırnaşmaya başlıyordu. Bütün bu değişmeler o kadar çabuk oluyor, o kadar keskin hatlarla birbirinden ayrılabiliyordu ki, bunlarda insan hislerinin değişmelerini aramak saçmaydı. İçimde tuhaf bir ezilmeyle başımı başka taraflara çevirdiğim zaman, bar kadınlarının masasında tek başına oturan, siyah kadife tuvaletli, bütün sırtı, omuzları ve aşağı yukarı bütün göğsü açık sarışın bir kızın dikkatle bana baktığını gördüm. Yüzü o anda bana pek yabancı gelmedi. Fakat buralardaki kadınlar zamanla o kadar birbirlerine benzer oluyorlar ki, ben de herhalde bir yerde görmüş olacağım yahut benzetiyorum dedim ve bunun üzerinde fazla durmadım. Yalnız dans etmek için sıra bekleyen bu kadar delikanlı varken onun masada oturması tuhafıma gitti. Öyle pek çirkin değildi. Sonra gecenin bu saatinde erkekler sarılıp ortada dönecekleri kadınların yüzlerine bakmıyorlar. Sadece ellerinin dokunacağı bir çıplak et ve burunlarını dolduracak keskin bir kadın kokusu arıyorlardı. Kadının gözlerini hiç çevirmeden bana bakmasından adeta rahatsız oldum. Başımı tekrar dans edenlere çevirince düz siyah saçları yüzüne dökülmüş, gözleri sarhoşluktan yarı kapalı, zayıf bir kadınla 40 yaşlarında ciğer gibi kırmızı suratlı bir gemicinin tokalaştıklarını gördüm. Adamın usturayla kazınmış başının derisi ve bir tarafı uzun, bir tarafı kısa olan sigaradan sararmış kır bıyıkları bile hırsından titriyordu. Bir garson onları ayırmaya uğraşırken yanımda başka bir garson belirdi. Kulağıma doğru ahbapça eğilerek kaşlarıyla tek başına masada oturan kadına işaret etti. "Bayan masanıza gelmek istiyor," dedi. "Aman aslanım, benim öyle yağlı müşterilerden olmadığımı bilirsin." "Hayır, sizinle bir şey konuşacakmış." "Allah Allah, buyursun." Garson o tarafa bakıp başıyla kadını çağırdı. Ben de yüzüme buna razı olduğumu anlatmak isteyen bir ifade vermeye çalışarak o tarafa baktım. Kadın yerinden kalktı. O zaman çok sarhoş olduğunu anladım. Masalara, iskemlelere ve salonda bir baştan bir başa sıralanmış olan direklere tutunarak yürüyor ve güçlükle ayakta duruyordu. Garsonun çektiği iskemleye yığıldı. Başı önünde biraz durduktan sonra gözlerini bana çevirdi, dikkatle baktı. Bu bakışlarda çok sarhoş bir insanın bir parça olsun aklını başına toplayabilmek için sarf ettiği o müthiş gayretten başka bir şey görmedim. Yalnız yüzüne yakından baktığım zaman onun bu biraz yukarıya kalkık burnunu, çekik ve tatarımsı gözlerini, hele o burnuyla gözlerinin altına doğru yayılan kırmızımtırak çilleri muhakkak tanıdığımı anladım. Ama Nereden tanıyorum diye yine kendimi zorlamadım. Kadın susuyor, hep o faydasız gayretle yüzünün adalelerini oynatıyordu. Bir şey söylemiş olmak için, "Niçin dans etmiyorsunuz?" dedim. Eliyle, "Hadi be," der gibi bir işaret yaptı. Sonra birdenbire ayağa kalkmak ister gibi toparlandı. Sarhoşluğu hiç belli olmayan bir sesle, "Beni tanımadın mı hoca?" dedi. O zaman birdenbire bir tuhaf olduğumu hissettim. Sırtımda sıtma titremesine benzeyen bir ürperme geçti. "Kız," dedim. "Kız sen." "Evet ben." "Ben," dedi. "Nigar." "Aydın'da." Çok pencereli, çok aydınlık bir sınıf. Çok aydınlık yüzlü çocuklar ve orta sıraların en önünde oturan iki örgü saçlı, çilli bir küçük kız çocuğu gözlerimin önünde birdenbire canlanıverdi. Ben onlara Almanca okutuyordum. Eskişehirli bir tren memurunun çocuğu olan bu haşarı kız, bu yabancı kelimeleri ve kaideleri herkesten önce kavruyor, ezberliyor, ayağa kalktığı zaman, "Ah, bunlar da bir şey mi sanki, ben daha neler öğrenebilirim?" diyen yarı alaycı bir gülüşle insanın yüzüne bakıyordu. Zil çalar çalmaz yerinden fırlayıp beni elimden tutar, "Hoca, hadi voleybol oynayalım," diye bahçeye sürükler ve o kısacık boyuyla topu ok gibi filenin öbür tarafına fırlatırdı. 12 yaşlarında ya var ya yoktu. Ateş gibi her hareketinden hayat fışkıran bir çocuktu. Bütün bunlar kaç sene önceydi? Şöyle bir hesapladım. 14 sene olmuş. Ama onun yüzüne baktıkça artık o güçlükle kendini toparlayan sarhoş kadını değil, benim olduğu kadar bütün mektebin, hocaların ve arkadaşlarının sevgilisi olan küçük çilliyi görüyordum. Sanki hiç değişmemişti. O burun, o gözler, o altın sarısı saçlar ve o kızıl çiller. Akla ilk gelen o boş, o yersiz şeyi sormamak, "Kızım nasıl oldu da buralara düştün?" dememek için kendimi zorladım. Aydınlık sınıfımızda olduğu gibi, gülmemek için kaşlarımı çatmaya çalışarak yüzüne baktım ve bekledim. O zaman o, benim farkında olmadan beklediğim şeyi söyledi. "Hoca, hiç değişmemişsiniz. Bana hep eskisi gibi bakıyorsunuz," dedi. "Öylesin Nigar." "Değilim hoca." Bunu der demez, sahiden yüzü değişti. Bizi bir anda 14 sene önceye götüren o yakınlığın yavaş yavaş kaybolduğunu hissettim ve çok üzüldüm. Nigar çıplak kolunu masaya, başını omzuma dayayarak mırıldandı. "Başınızı ağrıtacak değilim hoca. Sizi görünce hemen tanıdım. Ama bir derdim olmasaydı size kendimi tanıtmazdım. Madem ki yüzüme baktığınız halde çilliyi tanımadınız." Başını omzumdan çekti. Göğsüyle masaya yaslandı. Damdan düşer gibi, "Bir çocuğum var da ondan size geldim," dedi. Ne demek istediğini iyice anlamadığım halde pek anlayışlı görünmek isteyen bir tebessümle "Devam et," der gibi başımı salladım. "Çilli, bakın size anlatayım," diye kopuk kopuk cümleler, yarısı ağzından çıkmadan dağılan kelimelerle ve adeta başka birinin hayatından bahsediyormuş kadar kayıtsız şunları söyledi. Babası onu orta mektebi bitirir bitirmez, daha 15 yaşındayken, istasyonda şef muavini olan 45'lik birine vermiş. Nigar, "Ne yapayım, oturacaktım herifle. Bu kadar senede oturdum zaten. Ama adam 50'sinden sonra rakıya vurdu. Başkalarının da sarhoş kocaları var diyeceksin. Ama çocukları da var. Onlarla avunuyorlar. Bizimkinde ise çocuk yapacak halde yoktu. Üstelik bir de kıskanç. Bizim sınıftan buldanlı bir Kemal vardı ya, o zaman tıbbiyede okuyordu. Şimdi doktor. Eşek. Hani güzel bir çocuktu. Mektepteyken beni bisikletine bindirir gezdirirdi. İşte o tatilde Aydın'a gelmiş. Parkta gördüm. Mektebi hatırladım. Ayol bize gelsene dedim. Evi de tarif ettim. Hemen bizim ihtiyara yetiştirmişler. Meyhaneden kalkıp benimle kavga etmeye eve gelmiş. Hiç de bu kadar erken sökün etmezdi diye şaştım kaldım. Ben daha ağız açmadan bir küfürdür başladı. Parklarda delikanlılarla konuşmuşsun. Benim bu memlekette namusum var kaltak diye üstüme yürüdü. Bende de artık sabır taşmış. Herif senin neyin var bilmem ama neyin yok pek iyi biliyorum. Yeter artık sünepe kahrı çektiğim diyivermişim. Sen misin diyen? Herif kapı arkasından şemsiyesini kaptığı gibi başıma gözüme vurmaya başladı. Bu sırada Kemal de gelmez mi? Halimizi görünce hemen gitmeye kalktı. Ben arkasından bağırdım. Ne bileyim ben, cahillik işte. Gitme Kemal dedim. Senin yüzünden başıma bunlar geldi. Bizim ihtiyar işte bu lafa yapıştı. Beni bütün aydına rüsva etti. Kemal'le bir geçmişimiz olmadığına kimseyi inandıramadım. Aman hoca, siz bilirsiniz ben deli bozuk bir kızım. O herifle 7 sene nasıl oturdum şaşıyorum. Dedim ya, cahillik. Bu da cahillik. Kan başıma çıkıverdi. Kapıyı suratına kapadığım gibi çıktım gittim. Ama ortada ne Kemal var ne bir şey. Ben arkasından bağırırken o sıvışmış. Akşam da Buldan'a gitmiş. Bu halde baba evine de gidemem. Zaten laftan bıkmıştım. Orada da oturup gık dediğim bu muameleleri yeni baştan görecek değilim. O gece bir ahbap evinde yattım. Ertesi gün evden eşyalarımı aldırdım, bileziklerimi sattım, İzmir'e geldim. Sizin anlayacağınız İzmir'den de 3-5 gün sonra buraya geldim. Ama bu 3 sene evvelki gelişim. O zaman 6 ay çalıştım. Her şeye boş verdim. Ne olacak? Bir can değil mi? İnsan evde de yaşar, barda da yaşar. Ama günün birinde bizim Kemal bir sürü arkadaşıyla beraber bara gelmez mi? Beni görür görmez bir masama koşsun, bir ağlasın, bir dövünsün. Ah sen benim yüzümden buralara düştün. Bu mesuliyet beni mahvediyor falan. Hep sarhoş ağzı. Ama insanın canı inanmak istiyor işte. Ben seni burada bırakmam. Yürü gideceğiz, beraber yaşayacağız. Nikah edeceğim deyince kandım. Bar sahibiyle hesabımı kestim. Zaten alacaklıydım. Hepsini bağışladım. Hır çıkarmadan bıraktılar. İstanbul'a gittik. 5-6 ay oturduk. Babamdan izin çıkarsa nikah edeceğim deyip dururdu. Canım, keyfine kalmış bir şey. İster etsin, ister etmesin. Vız gelir. Ama günün birinde baktım gebeyim. Hemen çocuğu aldır dedi. Ne lüzumu var diyecek oldum. Olmaz, olmaz. Nikahsızken çocuk istemem dedi. Baktım asıl korkusu çocuk olursa balta olurum diye. Bana namus numarası yapıyor. Bir gözümden düştü, bir gözümden düştü. Böyle budala yerine koymuyorlar mı? İşte insana asıl o dokunuyor. Peki dedim. Sen üzülme. Ben İzmir'e giderim. Tanıdık doktor var. Masrafsız, gürültüsüz aldırırım. Bindim vapura geldim. Hemen bara yerleştim, 5-10 kuruş kazandım. 8 ay oluyor çocuğu doğurdum. Görme, nur topu gibi bir oğlan hoca. Bir kadın tuttum, o bakıyor, süt veriyor. Biz burada her akşam sarhoşuz. Sarhoş sütü çocuğa yaramazmış. Elin bakması ana gibi olmuyor ama ne yaparsın? Kemal adresimi bilmiyor. Mektebi var, gelemiyor da. Gelmek istediği de şüpheli ya zaten. Ne diyecektim? Çocuk bu yaşlarda otellerde sefil oluyor. Sizi görünce aklıma geldi. Ankara'da bildiğiniz çoktur. Orada bir çocuk yuvası varmış. Oraya yerleştiremez misiniz? 2 yaşına gelsin alırım. İsteseler bırakmam. Ama böyle kucak çocuğu olmaktan bir çıksın. Elimden geleni yaparım çocuğum dedim. Ama babasına neden haber vermiyorsun? Belki de anlattığı şeylerin tesiriyle sarhoşluğu bir hayli azalmış olan Çilli, gözlerini adeta hiddetle üstüme dikti. Ne münasebet, dedi. Çocuğunu istemeyene ne diye haber verecekmişim? Onu ben doğurdum, ben büyüteceğim. Haberi bile olmayacak budalanın. Yorulmuş gibiydi. Ama gözlerinde çocuğundan bahseden her ananın gözündeki o biraz vahşi parıltı vardı. Yaparsın işimi değil mi hoca? Dedi. Bilirim, siz beni çok seversiniz. Rahatsız etmeyeyim. Kalktı, Elleriyle masaya dayandı, yüzüme doğru eğilerek fısıldar gibi, "Göreceksin hoca," dedi. "Yemeyeceğim, içmeyeceğim, oğlumu büyütüp adam edeceğim. Sonra günün birinde oğlumla yolda giderken babasına rast geleceğim. Oğluma sen yürü diyeceğim. Ondan sonra babasının yakasına yapışıp, bak pezevenk diyeceğim. Doğmadı sandığın oğlun büyüdü, aslan gibi oldu. Ama seni bilmeyecek, sana baba demeyecek." Arkasını döndü, biraz önceki sarhoşluğu tekrar geri gelmiş gibi sallana sallana masalara ve direklere tutunarak masasına gitti, oturdu. 1947. Dekolman. Yine işsiz dolaştığım günlerdeydi. Ankara'da hususi bir hastane sahibi olan bir akrabamın yanında sığıntı gibi yaşıyordum. Hastanenin üst katını kaplayan eve çekine çekine girer, bir köşede kitap okumaya uğraşır, evin şımarık çocuklarının beni içerletmeyi hedef tutan hallerini, akrabamın "siz dejenereler" diye başlayan nasihatlerini bazen gülümseyerek, bazen dalgın görünerek karşılamaya çalışırdım. Evinde yedikten, içtikten, yattıktan ve çamaşırım yıkandıktan sonra üstelik bir de harçlık isteyemezdim. Ama hiç olmazsa tıraş bıçağı ve ara sıra bir mecmua alacak kadar paraya da ihtiyacım vardı. Bunun için hastaneye gelip giden doktorlara lazım oldukça ufak tefek tercümeler yapıyordum. Bazen o günlerde bir dış gebelik ameliyatı yapacak olan doktor bana "Kadının Fizyolojisi ve Patolojisi" adlı 20 ciltlik Almanca eserden 5-10 sayfelik bir makale verir, satırı bir kuruştan tercüme ettirirdi. Koskocaman bir lügat büyüklüğündeki kitabın sayfasını böylece 48 kuruşa Türkçe'ye çevirmiş olurdum. Bazen de herhangi bir tıp mecmuasındaki 7-8 sayfelik makaleyi götürü olarak 2,5 liraya tercüme ederdim. Daha o zamanlar vizitelerine 5 lira, 10 lira alan doktorlar, benim bilmediğim tıp terimlerini bulmak için 5-6 lügat karıştırarak 3 günde yaptığım bir tercümeye verdikleri bu 2,5 lirayı bile çok görürler, eksiltmeye çalışırlardı. Ama bir gün onlardan bunun acısını çıkardım. Daha doğrusu kendime göre acısını çıkardım ve bir an olsun onların karşısında kendi zaferimi hissettim. Hayır, öyle de değil. Ben bir köşeden onların nasıl küçüldüklerini seyrettim. Halbuki onlar biraz şaşırmışlar ama küçüldüklerini yine fark etmemişlerdi. Neyse, biz asıl hikayeye geçelim. O sıralarda büyük zatlardan birinin gözleri hastalanmıştı. Ankara'nın çeşitli göz mütehassısları baktılar, İstanbul'dan profesörler geldiler. Bu mühim zatın gözlerinde dekolman dedikleri mühim hastalığın bulunduğunu tespit ettiler. Göz yuvarlağının içinde sarı noktanın yanlarında bir tabaka çatlamış, yerinden ayrılmış imiş. Pek tehlikeli olduğu söylenen bu hastalığın yakın zamanlara kadar tedavisi mümkün değilmiş. Ancak 5-6 sene evvel çok ince bir ameliyatla bu derde deva bulmaya uğraşmışlar. Söylendiğine göre muvaffak da olmuşlar. Bizim memlekette şimdiye kadar hiç yapılmamış olan bu çok ince ve tehlikeli ameliyatı, hele böyle pek mühim bir zatın üzerinde tecrübe etmeyi bizim doktorlardan hiçbiri gözüne kestiremiyordu. Bunun için İstanbul'da bulunan Alman Yahudisi bir profesörün çağrılması münasip görüldü. Adam Almanya'da bu ameliyatı birçok kereler yaptığını söyleyerek bu mühim zatı da derdinden kurtarmayı kabul etti. Bizim mütehassıslar ve profesörler bu yabancı hekimin işi tamamen üzerine aldığına ve bütün mesuliyeti yüklendiğine emin olduktan sonra pek ustalıklı bir şekilde onun aleyhinde bulunmayı da ihmal etmediler. Bizim hastanenin başhekim odasına toplandıkları zaman ara sıra ben de yanlarında bulunuyordum. Hiçbir kararın değişmeyeceğini iyice bildikleri için çekinmeden söyleniyorlardı. "Efendim, ne demek? Bu memlekette bu ameliyatı yapacak adam yok mu?" "Olmaz olur mu efendim? Türkiye'de dekolman ameliyatı yapılmamış." "Olabilir ama hepimiz Avrupa'da bulunduğumuz sıralarda müteaddit defalar bu ameliyatı yaptık. Literatürü de günü gününe takip ediyoruz." Bu memleket bu aşağılık duygusundan ne zaman kurtulacak bilmem. Gavur olsun da kim olursa olsun hemen baş tacı ederiz. Bu profesör iyi gözcüdür, Almanya'dan tanırım, alim adamdır. Ama nazariyatçıdır, bilhassa göz teşrihi marazisi müteassısıdır. Operasyonları hakkında bir fikrim yok. Efendim, ecnebilerin ilmi kıymetlerini inkar etmek aklımızdan geçmez. Fakat sahalarını hudutlandırmak ve onları her şeyin bilgini saymamak şartıyla. Mesela falanca, burada başka bir Alman Yahudisi profesörün ismi söylendi. Dünyaca tanınmış bir operatördür. Ama göğüs cerrahisinde laparotomiye, yani karın açmaya gelince herif herhangi bir asistanımız kadar muvaffak olamıyor. Zannetmem. Bu zat hakikaten her sahada büyük operatördür. Fakat başından geçen o felaket bu adamı mahvetti. Yoksa üstüne operatör gösterilemez. Sauerbruch'la aynı ayardadır. Üstelik de genç. Hangi felaket yahu? Bilmiyor musunuz? Zavallı, umumi harpte, siperde askeri doktormuş. Yanlarına bir mermi düşmüş ve bunlar 5-6 arkadaş toprak altında kalmışlar. Ötekilerin hepsi ölmüş, yalnız bunu kurtarabilmişler. O zamandan beri kendisine sık sık krizler geliyor. Mesela ameliyatın ortasında makasları, bıçakları, pensleri hastanın açık karnına fırlattığı gibi çıkıp gidiyor. Ben bu sözleri söyleyen iyi yürekli adamın yüzüne şaşkın şaşkın baktım ve bu çok hünerli profesör operatörün bu krizini öğrendikten sonra bıçağının altına yatacak kahraman hasta bulunabilir mi diye düşündüm. Gözleri hasta olan büyük adamın o çok mühim ameliyatından bir gün önce İstanbul'daki Alman Yahudisi profesör Ankara'ya gelmişti. Öğleden sonra Ankara'nın 2-3 göz doktoruyla daha evvel İstanbul'dan gelmiş olan iki profesör hastanenin başhekim odasında konuşuyorlardı. Gördün mü kendini beğenmiş herifi? Sabahleyin trenden çıktı, hala gelip bizimle bir konuşmak, istişarelerde bulunmak lüzumunu duymuyor. Onlar gavur iki gözüm, trenden çıkınca otelde bir banyo almadan, nazik vücudunu dinlendirmeden gelir mi hiç? Ondan değil azizim, bizi adam yerine koymadığı için. Onlar böyle tatlı tatlı konuşurlarken ben bir köşede oturmuş Almanca tıp mecmualarını rastgele karıştırıyordum. Haftalık Tıp Gazetesi adlı bir dergide 4,5 sayfa kadar tutan bir yazı dikkatimi çekti. Bu, dekolman ameliyatında 1-2 yenilik adlı bir makaleydi. Şöyle bir dikkatlice okumaya başladım. Anlayabildiğime göre bir takım teknik şeylerden, ameliyat şeklinde yapılması gereken bazı değişikliklerden bahsediyor. Mesela, göze önce falan noktadan değil de filan noktadan girmeli. Falanca tabakayı kaldırmak için şu numaralı pensi değil de bu numaralı pensi kullanmalı diyordu. Dergiyi elime alıp gülümseyerek doktorlara yaklaştım. Bakın beyler, dedim. Burada bir makale var. Belki sizi alakadar eder. Hemen mecmuayı elimden aldılar. Başlarını bir araya toplayıp yazıyı söktürmeye çalıştılar. Üçer beşer aylık seyahatleri sırasında öğrendikleri Almancayla bu yazıyı anlayamadılarsa da mahiyeti hakkında bir fikir edinmiş ve ehemmiyetine hükmetmiş olacaklar ki içlerinden biri bana dönüp, ''Hadi, bu akşama kadar şunu bize tercüme et dedi. Çalışırım ama 200 liranızı alırım. Bu çeşit yazıların en kabadayısını bana hadi hadi 5 liraya çevirtmeye alışmış olan bir doktor şaka mı ediyorum diye yüzüme baktı. Ciddi olduğumu anlayınca budala mısın be dedi. Hakkın var şimdiye kadar çok budalalık ettim. Müsaade buyurun da böyle sıkışık olduğunuz bir zamanda acısını çıkarayım. Sonra pazarlığı kızıştırmak ister gibi mecmuayı elime alıp onlara makaleden bazı parçalar okudum. Üstün körü manalarını söyledim. Yarın ameliyata gireceksiniz. Bunları bilmeniz herhalde faydalı olur dedim. Benimle bu mesele üzerinde daha fazla konuşmaya lüzum bile görmeden tekrar dördü beşi birden yazının üstüne eğildiler. Birbirlerine yardım ede ede okuyup bir şeyler anlamaya çalıştılar. Fakat ben o hain tebessümümle her çıkardıkları mananın yanlış ve ters olduğunu kendilerine izah edince Tekrar pazarlığa giriştiler. Hastane sahibi olan akrabamın da doktorlardan yana müdahalesi sonunda bu makaleyi 100 lira mukabilinde akşama kadar tercüme etmeye razı oldum. 50 lirasını peşin aldım. Yukarı kattaki odama çıktığım gibi işe koyuldum. Her zaman olduğu gibi 5-6 lügat yardımıyla çok kere tıp terimlerinin önce Fransızcasını sonra Türkçesini arıya arıya gece saat 10'a doğru tercümeyi bitirdim. Doktorlar salonda bezik oynuyorlardı. Yanlarına gidince merakla makalenin tercümesini dinlemeye başladılar. Bazı kelime ve tabirleri doktorluk dili üzerine tashih ettiler. Sonra hep bir araya toplanıp cümle cümle okumaya ve aralarında münakaşaya koyuldular. Makalenin sahiden ehemmiyetli olduğu konuşmalarından anlaşılıyordu. Hatta birisi, "Yahu bu yazıyı profesöre de verelim de yarın bir halt karıştırmasın," dedi. Fakat iri burnu alt dudağına kadar uzayan kara yağız bir profesör boğuk sesiyle, "Ne münasebet yahu," dedi. "Koskoca profesör bunları bilmez olur mu? Bilmesi lazım. Yarın hünerini göstersin de görelim bakalım." Ötekiler anlayışlı gözlerle birbirlerine baktılar. Biraz daha konuştuktan sonra dağıldılar. Ertesi sabah yine başhekimin odasında toplanmışlardı. Bu sefer Yahudi profesör de aralarındaydı. Kısa boylu, zayıf, ürkek bakışlı bir adamdı. Her hareketinde, hatta ağzını her açışında etrafını darıltmaktan korkan bir hali vardı. Herhangi bir asistan kendisine herhangi manasız bir şey soracak olsa bile yüzüne tatlı bir ifade vermeye çalışarak ona dönüyor, adeta yalvarır hissini veren bir sesle ve ellerini mahcup mahcup ovuşturarak uzun uzun konuşuyordu. Ameliyat öğleden sonra yapılacaktı. Bütün konuşmaların mevzuu dekolman hastalığının incelikleri ve ameliyatın güçlüğü üzerindeydi. Doktorun kıt Türkçesi ve bizim doktorların daha kıt Almanca ve Fransızcaları benim tercüman olarak sık sık söze karışmamı gerektiriyordu. Uzun burunlu kara yağız profesör artık sırası geldiğine hükmetmiş olacak ki o dik ve boğuk sesiyle "Her profesör," dedi. "Sol göze müdahale edeceğimize göre hangi nahiyeden gireceksiniz?" Ondan sonra bir garip münakaşadır başladı. Bizim doktorlar dün akşam okuyup ezberledikleri makaleye dayanarak keskin sualler soruyorlardı. Yemiyor. Etmiş olacak ki o dik ve boğuk sesiyle "Her profesör," dedi. "Sol göze müdahale edeceğimize göre hangi nahiyeden gireceksiniz?" Ondan sonra bir garip münakaşadır başladı. Bizim doktorlar dün akşam okuyup ezberledikleri makaleye dayanarak keskin sualler soruyorlardı. Yahudi profesör ise şimdiye kadar dekolman ameliyatında tutulmuş olan klasik yolu anlatıyor, fakat her defasında bizim doktorların yine o makaleden edinilmiş itirazlarıyla karşılaşıyordu. Kim bilir ne yaman korkular atlattıktan sonra evini barkını bırakıp buraya sığınmış ve hala içinde o korkunun izlerini taşıdığı belli olan zavallı adam, o mini mini ihtiyar vücudundan umulmaz bir çeviklikle etrafındakilerin birinden öbürüne dönüyor, "Aman darılmayın, nasıl münasip görürseniz öyle cevap vereyim," demek isteyen, fakat bu kadar fazlası insanı yadırgatan bir nezaketle herkesi cevaplandırmaya çalışıyordu. Bizim doktorlardan biri, "Nasıl olur doktor, o tabakayı o pensle tutmanın şu mahsurları vardır, falan numara pens daha doğru olmaz mı?" dediği zaman, ihtiyar profesör hızlı hızlı başını sallayarak, "Evet, evet çok doğru," diye tasdik ediyordu. Fakat bu şekildeki konuşma ilerledikçe, adamın şaşkınlığı artıp canı sıkılacağına, yüzüne memnun bir tebessümün yayılmakta olduğu gözümden kaçmadı. Bizimkilerin 10-15 saat önce edindikleri ilme dayanarak adamı böyle sıkıştırmaya başlamaları canımı sıktığı için bir kenara çekilmiştim. Merakla yine yanlarına sokuldum. Alman profesör şimdi etrafındakilerin itirazlarını apaçık bir memnunlukla tasdik ediyordu. Nihayet bir aralık elini Kendisini en insafsızca sigaya çeken şişman, mavi gözlü, genç yaşta saçları dökülmüş bir doktorun omzuna koyarak, "Ah, dekolman ameliyatında bu neticelere varmış olmanızdan ne kadar sevinç duyduğumu tasavvur edemezsiniz. Çok zor olduğunu herkesin tasdik ettiği bu tehlikeli ameliyatta şimdiye kadar takip edilen usuller maalesef her zaman muvaffakiyete götürmüyordu. Yeni şekiller bulunması lazımdı." "Çok doğru, çok doğru," dedi. Sonra sesini alçaltıp gözünü etrafındakilerin üzerinde teker teker gezdirerek, "İşte görüyorsunuz ki bir mesele üzerinde ciddi olarak çalışılınca aynı doğru neticelere varılıyor. Ben de uzun tecrübelerden sonra dekolman ameliyatında bir takım değişiklikler yapılması gerektiği neticesine vardım. Hatta bugünkü ameliyatta tamamen bu yoldan yürüyeceğim." Bizim doktorlar gözlerinde zafer pırıltılarıyla dünya çapında şöhreti olan bu sözde bilginin prensipsizliğine şaşmış gibi birbirlerinin yüzüne bakarken, o aynı ürkek, çekingen haliyle ve daha yavaş bir sesle ilave etti: "Ben bütün bunları son çıkan haftalık tıp gazetesinde yazdım. Fakat biliyorsunuz, Yahudi olduğumuz için imzamızı koyamıyoruz," dedi. 1947.